Ayrım 16.
Kitabın sayfasına bir bak gibiletiler ipucu, bu sorunun yanıtını şimdi bir kez daha söyle gibileri ise düzeltme. Bak bu soruları doğru yanıtlamışsın, teşekkür ederim, aferin gibileri ise pekiştireçtir. Tüm bu iletiler öğrenci açısından bir bakıma dönüttür. Sönmez 1993-139-141, Özçelik 1987-193-201, Bulon 1984-417. Dönüt açık sistemin dördüncü ve en can alıcı öğesidir. Eğer dönüt olmazsa sistem kısa zamanda bozulur ve işgörüsünü yitirir. Yapılan yatırım, zaman ve emek boşa gider. Bu nedenlerden dolayı eğitim sisteminin her basamağında dönüt işe koşulmalıdır. Bir eğitim durumunda 3 tür etkinlik dönüt olabilir. 1. Hedef davranışların öğrencilere kazandırılması sırasında öğretmence sorulan sorulara verilen yanıtlar dönüttür. Bunlara bakarak eğitim durumu ve öğrenciler hakkında bir yargıya varılabilir. 2. Yıl ve dönem sonunda yapılan durum muhasebesine dönük değerlendirme de dönüttür. 3. Eğitim durumunun sonunda yapılan biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme de dönüttür. Bu tür değerlendirmede öğrenciye not verilmez. Öğrencinin hedef davranışlara ne derecede ulaştığını, eksiklerinin ve yanlışlarının nerede olduğunu saptamak ve her bir öğrenciye nerede, ne zaman ve nasıl bir yardımın yapılacağını belirlemek için işe koşulan bir değerlendirmedir. Bu tür değerlendirmeyle en az iki amaç gerçekleşebilir. Ayrıca değerlendirme öğrenci, öğretmen ve sistem için dönüt görevini de görebilir. A. Öğrenci hakkında tutarlı bilgi elde etmek. B. Eğitim durumu hakkında tutarlı bilgi elde etmek. A. Öğrenci hakkında tutarlı bilgi elde etmek. Öğrenci başarısı ve erişisinin dışında bu boyutta iki tür bilgi elde edilebilir. 1. Öğrencinin öğrenme eksiklerini belirlemek. 2. Öğrencinin öğrenmesini engelleyen olası güçlük kaynaklarını saptamak amacıyla işe koşulan bu tür bir değerlendirme. Hem öğretmen hem de öğrenci için dönüt görevini görebilir. Bu tür bir değerlendirme ilkeleri uygun olarak hazırlanmalı ve bu sorular ölçme, değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı. Öğrencilerin yanıtlamaları için yeterli zaman verilmeli. Her dersin ya dönütenin sonunda yapılmalıdır. Her öğrencinin her bir hedef davranışa verdiği yanıtlar gözden geçirilmeli, eksik ve yanlışları saptanmalıdır. Bu işten sonra her öğrencinin öğrenmesini engelleyen olası güçlük kaynaklarının belirlenmesine gidilmelidir. Bu güçlük kaynakları öğrenciden, eğitim ortamından, öğretmenden, çevreden kaynaklanabilir. Öğrenme eksikleri ve onların nedeni olan kaynaklar belirlendikten sonra her öğrenciye nerede ve ne zaman, nasıl bir yardım yapılacağı saptanmalı ve işi koşulmalıdır. Bu tür bir tutum öğretmeni bireyselleştirilmiş bir eğitime götürür. B. Eğitim durumu hakkında tutarlı bilgi elde etmek. Bu boyutta da 1. Yetişeğin sağlamlığını denetlemek, 2. Eğitim durumunun etkinliğini sınamak için dönüte başvurulmalıdır. Çünkü eğitim sistemi açısından dönüt, sistemin hedeflerini ne derecede gerçekleştirdiğini saptama sürecidir. Bu süreçte hedeflerin gerçekleşme derecesine göre sistemin işleyen ya da işlemeyen yanları belirlenir. Sonra işlemeyen yanlar yeniden düzenlenir, işler hale getirilir. Bu süreç her ürünün oluşumu ve ortaya çıkışı sırasında dirik olarak devam eder. Eğer öğrenciler hedef davranışların tümünü kazanmışlarsa sistemin tüm öğeleri yerindedir ve tutarlıdır. Buna karşın öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hedef davranışları kazanmamışlarsa sistem yeniden gözden geçirilmeli, eksikler ve hatalar belirlenmeli. Bunlar giderildikten sonra yetişek yeniden uygulanmaya konmalıdır. İşte tüm bu etkinlikleri yapabilmek için dönüte gereksinim vardır. Böyle bir durumda açık bir sistem olan eğitimde şu değişkenlere bakılabilir. 1. Hedefler öğrenci düzeyine uygun mudur? Hedef belirleme ilkelerine göre saptanmış mıdır? Hedeflerin mantıksal ve olgusal tutarlılığı nedir? 2. Davranışlar öğrenci düzeyine uygun mudur? Açık seçik yazılmış mıdır? Hedeflerle tutarlı mıdır? 3. İçerik ve hedef davranışlarla tutarlı bir biçimde düzenlenmiş midir? Üniteler basitten karmaşa, kolaydan zora, somuttan soyuta, yakın çevre ve zamandan uzağa, birbirinin ön koşul oluş özelliklerine göre düzenlenmiş midir? 4. Eğitim durumu hedef davranışları gerçekleştirici nitelikte midir? Pekiştireçler, dönüt, düzeltme ve ipuçları yeterli nitelik ve nicelikte midir? Öğrenci katılgılığı sağlanmış mıdır? 5. Araç gereçler hedef davranışlara uygun mudur? 6. Zaman yeterli midir? 7. Öğrenme, öğretme strateji, yöntem ve teknikleri hedef davranışları gerçekleştirecek nitelikte midir? 8. uygun akıl yürütme yolları kullanılmış mıdır? 9. Öğretmen eğitim durumundaki işlemleri tam ve doğru olarak yaptı mı? 10. Sınama araçlarının geçerli ve güvenirliği yeterli midir? 11. Öğretme ortamının fiziksel yapısı istenilen nitelikte midir? Düzeltme. Düzeltme, yanlışları doğrulama, eksik ve yarım yamalak öğrenmeleri tamamlama olarak tanımlanabilir. Sosyal bilgiler dersinde bölgemizin haritasını aslına uygun olarak ezberden çizebilme hedefiyle ilgili yapılan etkinlikte öğrencinin çizdiği haritada bazı yanlışlar ve eksiklikler olabilir. Söz gelişi, öğrenci bölgenin dağlarından ikisini yanlış yerleştirmiş, gölünü de hiç göstermemiş olsun. Bu durumda öğretmen, git asıl haritaya bir bak, bu dağların yerleri doğru mu gibi buyruklarla öğrenciye ipucu verebilir. Öğrencinin yanlışı bulup düzeltmesini sağlayabilir. Göl için ise, bu bölgede göl var mıydı, adı neydi, neredeydi gibi sorularla öğrenciye ipucu vererek eksiği bulup gidermesini sağlayabilir. Öğretmen eksikleri bulup tamamlamada, yanlışları düzeltmede ipuçlarını kullanmalı, yanlış ve eksikleri öğrenciye buldurmalı ve yine onun düzeltmesini sağlamalıdır. Öğretmen yanlış ve eksikleri kendisi bulup düzeltmemeli, bundan genellikle kaçınmalıdır. Eğitim ortamında doğru yanıtı veremeyen öğrenci atlanmamalı, ona dikkatlice dinle, sana tekrar soracağım denmeli, bir başka öğrenci doğruyu söyleyince ona dönülmeli ve yanıtlaması istenmelidir. Öğrenci doğru yanıtı söyleyince pekiştireç verilmelidir. Sönmez 1993 141, Özçelik 1987 193 201, Bulon 1984 417. Öğretmen düzeltme işini yaparken aşağıdaki ilkelere uymalıdır. 1. Devinişsel alanla ilgili hedef davranışlarda görülen eksiklik ve yanlışlıklar anında düzeltilmelidir. 2. Düzeltme işinde önce ipuçları kullanılmalıdır. Bunlar sözel ipuçları, grafikler, şemalar, haritalar, filmler, slaytlar, oyunlar, gösteriler, ders kitapları, yardımcı basılı kaynaklar ve benzeri olabilir. 3. İlk öğretimde küçük küme çalışmalarıyla düzeltme işi yapılabilir. Öğretmen bu durumda değişik hedef davranışlarda düzeltme gereksinimi duyan öğrencileri bir araya getirmelidir. Ayrıca küme çalışmasını denetim altında tutmalıdır. 4. Öğretmen yardım isteyen her öğrenciyle ilgilenmeli, gerekiyorsa model davranışı göstermelidir. 5. Öğretmen düzeltme işini yaparken kesinlikle kırıcı, alaycı, azarlayıcı ve benzeri tutumların içine girmemelidir. 6. Eğer sınıftaki öğrenci sayısı çoksa, her bir öğrenciyle teker teker ilgilenmek uzun zaman alacaksa, o zaman öğretmen sınıfın yaptığı genel yanlışları ve eksikleri öğrenci adı belirtmeden sunmalı, ondan sonra düzeltme işine girişmelidir. İpucu. Doğru yanıtı hatırlatıcı, uyarıcı olarak tanımlanabilen ipucu, öğrenme öğretme ortamında zamanı gelince kullanılmalıdır. Sosyal bilgiler dersinde Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin iklimleri arasında ne gibi farklılıkların olduğunu öğrencilere buldurmak ve öğretilmek istendiğinde ipuçları eğitim ortamında işe koşulabilir. Eğer öğrenciler bu soruya yanıt veremiyorsa, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bitki örtüleri nasıldır, niçin Karadeniz bölgesi her mevsim yemyeşildir, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yıllık sıcaklık ve yağış ortalamalarını gösteren grafikler ve benzeri ipucu olarak kullanılabilir. Ayrıca Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin iklimiyle ilgili renkli resimler, slaytlar, haritalar, filmler de ipucu olabilir. Yazılı ve sözlü ifadeler, okulun bulunduğu çevrenin yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, resimler, grafikler, slaytlar, film, dramatizasyon, demonstrasyon, eğitsel oyunlar ve bunun gibi iletiler ipucu olarak kullanılırken şu ilkelere uyulmalıdır. 1. Sınıfa sorulan soru öğrencilerce yanıtlanamadığı zaman öğretmen sorunun yanıtını kendisi vermemeli, uygun ipuçlarını işe koşarak öğrencinin doğru yanıtı bulmasını sağlamalıdır. 2. Öğretmen, öğrencinin düzeyine uygun ipuçlarını kullanmalıdır. İlk öğretimde öğrenciler somut işlemler döneminde olduklarından ipuçları da genellikle somut olarak sunulmalıdır. Yeryüzü şekilleri işlendikten sonra aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar sorulduğunda yanıt gelmeyince ya çevresindeki yeryüzü şekilleri ya da dağın, ovanın, gölün, denizin resimleri, slaytları, filmleri ve benzeri ipucu olarak kullanılmalıdır. Bu her zaman somut ipuçları kullanılmalıdır anlamına gelmemelidir. Çünkü bu tür ipuçlarının kullanılmayacağı durumlar da olabilir. Tarih üniteleriyle ilgili hedef davranışlarda ipuçları genellikle sözel ve yazılı olabilir. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'e dek İstanbul neden alınamadı sorusu yanıtlanamadığı zaman Fatih diğer padişahlardan farklı neler yaptı, ne gibi önlemler aldı ve bunun gibi sorular ipucu olarak öğrencilere sorulabilir. Bundan başka aynı soru için kitabın nokta nokta sayfasını açın tekrar okuyun. Fatih ne gibi hazırlıklar yapmış gibi iletilerde ipucu olabilir. Ayrıca öğretmenin sorular yanıtlanırken öğrencilere karşı gösterdiği jest, mimik, el kol, vücut, göz ve benzeri hareketleri de eğitim ortamında ipucu işlevini görebilir. Öğrenci soruyu doğru yanıtlarken ona tebessümle bakmayı sürdürmek, yanlış yanıtlarken göz, yüz iletilerini değiştirmek bu ilkeye örnek olarak verilebilir. Sönmez 1993 142 144 Bulon 1976 62 86 Özçelik 1987 165 172 İpucu eğitim durumunun temel öğelerinden biridir. Bulon'a göre öğrenci gruplarının başarısındaki değişkenliğin %14 kadarı sunulan ipuçlarının niteliğiyle açıklanabilir. İpucu türleri şu şekilde adlandırılabilir. 1. Sözel ipuçları. Konuşma sırasındaki vurgular, yönergeler, sunulan örnekler ve sorular, ön bilgilerin hatırlatılması bu tür ipucu olabilir. Vurgulama dikkat sağlamada ve önemli noktaları belirtmede kullanılabilir. Şöyle yapın, şimdi kitabı açın ve sayfayı bir kez daha okuyun gibi ifadeler yönerge olarak ele alınabilir. Örnekler ise karmaşık olguların ve soyut kavramların anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Şimdi şu örneği bir kez daha dinleyin. Örneğe dikkat edin gibi uyarılar örnek olabilir. Sorularda sözel ipuçlarındandır. Söz gelişi, trafik kurallarına uymazsak ne olur, aşı olmazsak ne olur gibi sorular eğitim durumunda kullanılabilir. 2. Grafikler, şemalar, haritalar, modeller ve benzeri. Bunlar da ipucu olarak eğitim ortamında kullanılabilir. Söz gelişi, Türkiye'de nüfus artışı nasıl bir seyir izlemektedir sorusuna yanıt gelmeyince, nüfus artışı ile ilgili grafik sınıfa sonularak yanıt istenebilir. 3. Filmler, diyalar, resimler. Bunlar da ipucu olarak kullanılabilir. Eğer Afrika'da ticari yaşamı neler etkileyebilir sorusuna yanıt gelmiyorsa, şimdi size bir film göstereceğim. Bunu dikkatlice izleyin demek ve Afrika'daki ticari yaşamı etkileyen bir filmin, diyanın, resimlerin, yansıların gösterilmesi, bunun sonunda soruya tekrar dönülmesi bu tür ipucuna örnek olabilir. 4. Demonstrasyonlar, oyunlar, dramalar ve benzeri. Bunlar da eğitim ortamında ipucu olarak kullanılabilir. Söz gelişi belediye başkanı göreve nasıl gelir sorusu yanıtlanmadığı zaman belediye başkanının göreve nasıl geldiği sınıf ortamında dramatize edilebilir. Bu dramatize öğrenciler için ipucu görevini görebilir. 5. Anılar, öyküler, şarkılar ve benzeri. Bunlar da eğitim ortamında ipucu olarak işe koşulabilirler. Öğrenciler yaz ayının mevsimlerini söyleyemiyorlarsa mevsimlerle ilgili bir şarkının söylenmesi bu durumda ipucu olabilir. 6. Jest, mimik, el kol hareketleri. Bunlar da ipucu olabilir. Söz gelişi öğrenci soruya doğru yanıt verdiği zaman öğretmenin onu jest ve mimiklerle onaylaması ya da yanlış yanıtla onaylamaması bu tür ipucuna örnek olabilir. İpuçları seçilirken öğrenci hedef davranışlar ve öğrencinin içinde yaşadığı kültürel ortam dikkate alınmalıdır. Öğrencinin hazır bulunmuşluk düzeyi göz önüne alınarak ipuçları kullanılmalıdır. İlk öğretim için renkli resim setleri, çizgi filmler, oyunlar ipucu olarak etkili bir şekilde kullanılabilir. Lise ve daha yukarı düzeyde ise jest ve mimikler, sözel uyarıcılar ipucu olarak daha etkili olabilir. Hedef davranışlara göre ipucu seçilmelidir. Devinişsel alanda öğretmen davranışları, becerinin filmi, slaytı, akış şeması etkili bir ipucu olabilir. Öğrencinin içinde yaşadığı kültürel ortamda dikkate alınmalıdır çünkü her ileti kültürle sıkı sıkıya ilişkilidir. Eğitim ortamında ipuçları şu durumlarda kullanılabilir. 1. Dikkati çekmede ve sürdürmede. Bu basamakta öğretmen ipuçlarıyla öğrencinin dikkatini hedef davranışlar üzerine çekebilir. 2. Öğrenciyi hedeften haberdar etme. Bu basamakta öğrenciye neyi öğreneceğinin söylenmesi onun için bir bakım ipucudur. Bu aynı zamanda ilginin de ders üzerinde toplanmasını sağlayabilir. 3. Hedef davranışlarla ilgili ön öğrenmelerin sunulması. Bazı hedef davranışların öğrenciye mal edilmesi sırasında onun ön bilgilerine gereksinim olabilir. Bu durumda öğrenciye bir önceki derste öğrendikleri hatırlatılır. Bu hatırlatma sırasında ipuçları kullanılabilir. Söz gelişi, geçen derste neler öğrendik, bu konuda daha önce neler biliyordunuz gibi sorular ipucu görevini görebilir. 4. Öğrenci katılımını sağlama. Öğrencinin derse katılımını sağlamak için sorulan soruyu yanıtlaması gerekir. Bu sorulara yanıt verebilmesi için de ona her türlü ipucu verilmelidir. Böyle bir tutum hem öğrenci katılımını sağlar hem de öğrenciyi güdüler. 5. Öğrenmeyi kolaylaştırır. İpuçları öğrenme güçlüğü çekilen yerlerde devreye sokulmalıdır. Bu da öğrencinin hatırlamasını sağlar. Bloom 1976-62-86. Öğrenci katılgınlığı. Öğrencinin açık ya da örtülü olarak öğrenme-öğretme sürecine katılma derecesi olarak betimlenebilir. Açık olarak katılması, öğrenme ortamında öğrencinin soruları yanıtlaması, işi, deneyi, gözlemi yapması, parmak kaldırması, soru sorması, açıklama yapması ve benzeri davranışlar örnek olabilir. Söz gelişi, yurdumuzun komşuları ünitesi işlenirken öğrencinin Yunanistan'da sorunlarımız nelerdir sorusunu yanıtlaması, açıklamalar ve örnekler vermesi, öğretmenin söylediklerini aynen tekrarlaması, harita üzerinde Yunanistan'la ilgili soruların yanıtlarını bizzat göstermesi, ödev hazırlayıp sınıfa sunması, yazılar yazması açık katılgınlıktır. Örtük katılgınlığı ise öğrencinin zihinsel olarak derse katılması, dinlemesi, ilgisini derse, dersin hedef davranışlarına toplaması örnek olarak verilebilir. Bu tür katılgınlığı dolaysız olarak ölçmemiz şimdilik mümkün değildir. Ancak bazı ölçme araçlarıyla bunu yoklayabiliriz. Öğrencinin öğretme ortamına etkin katılımını onun hazır bulunuşluk düzeyi ile çevre koşulları belirler. 1. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal, devinişsel hazır bulunuşluk düzeyi onun derse katılgınlığını etkileyen önemli değişkenlerden biridir. Öğrenci derste kazandırılacak hedef davranışların ön koşul olan davranışlara sahip değilse derse katılımı azalabilir. Örneğin, derste kazandırılacak hedef davranışlar uygulama düzeyinde, öğrenci bilgi düzeyinde kalmışsa onun öğrenme, öğretme sürecine katılması mümkün olmayabilir. Çünkü öğrenci, uygulama düzeyi için gerekli olan kavrama düzeyindeki tüm davranışlarla donanık olmadığından dolayı derse katılamaz. Öğrenci bilişsel olarak yeterli düzeyde olduğu halde derse yine de katılamayabilir. Eğer öğrenci derse karşı nefret, korku, ilgisizlik geliştirmiş, olumsuz yaşantılar geçirmiş ve güdülenmemişse, öğretmeni sevmiyor, dersi yararsız ve geçersiz buluyorsa, öğrenme-öğretme sürecine etkin bir biçimde katılmayabilir. Ayrıca öğrencinin içe ya da dışa dönük oluşu, kişiliği de önemli etkenlerden biridir. Devinişsel hazır bulunuşluğu da derse katılgınlığı etkileyen önemli değişkenlerden biridir. Bedensel arızaları olan öğrencilerin belli etkinliklere katılması olası değildir. Örneğin, ayakları sakat olan bir öğrencinin beden eğitimi dersinde belli etkinliklere katılması mümkün olmayabilir. 100 metre koşamaz ama maçlarda voleybol, basketbol, masa tenisi hakem olarak görev yapabilir. Öğrencinin özel ve genel yeteneği de onun derse katılgınlığını etkileyen önemli değişkenlerden biri olabilir. Örneğin özel ve genel yeteneğinin çok üstünde ya da çok altında olan davranışların kazandırılması sırasında öğrenci derse katılmayabilir. Ayrıca öğrencinin hızlı ya da yavaş öğrenmesi de derse katılgınlığı etkileyen önemli değişkenlerdendir. Öğrencinin aç ya da hasta olması, psikolojik gerilim içinde bulunması, acı, ızdırap, üzüntü ve benzeri de derse katılgınlığı olumsuz yönde etkileyen değişkenlerdendir. 2. Çevre koşulları. Bunlar öğretmen, öğrenme, öğretme ortamı ve diğer çevre koşulları başlıkları altında toplanabilir. Öğretmenin tutumu ve kişiliği, öğretmenin otoriter, sert, acımasız, bilgisiz, sabırsız, sabırlı, bilgili, hoşgörülü, yol gösterici, anlayışlı, sevecen ve benzer özelliklerle donanık olup olmaması öğrenci katılgınlığını etkileyebilir. Otoriter, sert, acımasız, sabırsız ya da vurdum duymaz, aşırı derecede özgürlükçü olan öğretmenler öğrenci katılgınlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Öğrenme, öğretme ortamı. Bu ortam dişe koşulan ipucu, dönüt, düzeltme, sorulan sorular ve bunların öğrencilere dağıtımı, kullanılan strateji, yöntem ve teknikler, güdüleme, dikkati çekme, gözden geçirme, özet ve geçişlerde, kapanışta yapılan etkinlikler öğrenci katılgınlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Diğer çevre koşulları. Sınıfın temizliği, düzeni, ışıklandırma durumu, öğrenci sayısı, sıcaklığı, soğukluğu, havası ve bunun gibi özellikleri öğrencinin derse katılımını etkileyebilir. Öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. 1. Öğrenciye zamanı gelince uygun ipucu, düzeltme, pekiştireç ve dönüt verilmelidir. 2. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun sorular sorulmalı ve yanıtlaması için öğrenci yüreklenmelidir. 3. Her bir öğrencinin gözlemi, araştırmayı, çizimi bizzat kendisinin yapmasına fırsat ve olanak verilmelidir. 4. Genç ve güç öğrenen, sıkılgan, utangaç ve içe dönük öğrencilere kolay ve düzeylerine uygun sorular sorulmalı, onlar yüreklendirilmelidir. 5. Öğrenme, öğretim ortamında cezaya yer verilmemelidir. 6. Öğrenci merkezli strateji, yöntem ve teknikler eğitim ortamında kullanılmalıdır. 7. Öğretmen, öğrencinin dikkatini hedef davranışlar üzerinde toplamalıdır. Bunun için öğrencinin yaşına, cinsiyetine, içinde yaşadığı kültüre uygun anı, öykü, espri, fıkra, film, slayt, oyunlar ve benzeri gibi etkinlikler zamanı gelince sunulmalıdır. 8. Öğretmen ders işlerken öğrenciyi güdülemeli, yani istekli kılmalıdır. Öğrencilerin soru sormalarına, ders ilgili araç gereci kullanmalarına, açıklama yapmalarına, örnekler sunmalarına, fırsat ve olanak tanınmalı, bunları yapanlara pekiştireç verilmelidir. 9. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi hedef davranışları kazanacak nitelikte değilse, öğretmen önce ön koşul olan davranışları öğretmeli, ondan sonra diğer davranışların kazandırılmasına geçmelidir. Çünkü öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi öğrenci katılgınlığını etkiler. 10. Öğretmen öğrencilerle sürekli göz iletişimi kurmalıdır. Çünkü göz iletişimi hem sınıfı denetim altında hem de öğrencileri uyanık ve dikkatli tutmada etkili olabilir. 11. Derslik dersin işleneceği biçimde düzenlenmeli, temiz, aydınlık, normal sıcaklıkta olmalı, dikkati dağıtacak etkenlerden arındırılmalıdır. Sönmez 1993 145 148 Özçelik 1987 173 183 Bulon 1984 417 Özçelik 1974 170 199 Öğretmenin nitelikleri. Öğrenme, öğretim ortamının en önemli değişkenlerden biri de öğretmendir. Onun mezun olduğu okul, mesleki kademe, bilişsel, duyuşsal, devinişsel hazır buluşluk düzeyi, maaşı, fiziki görünüşü gibi özellikleriyle öğrenci başarısı verişisi arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Bazı araştırmalara göre öğretmenin yaşı, boyu, yetişme tarzı, kıdemi, maaşı, tutumu gibi nitelikleriyle öğrenci başarısı verişisi arasındaki ilişki çok düşük bulunmuştur. Domas 1950 19 101 218 Morse 1954 44 54 Coleman 1966 16 44 Jameson 1974 1 67 Stephens 1967 633 Oysa öğrenme ortamında başarı ve erişiyi etkileyen sınıf içindeki davranışlarıdır. Bir öğretmenden öğrenme öğretme ortamında pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme kullanması, öğrenci katılgınlığını sağlaması, geç ve güç öğrenenlere yardım etmesi, cezaya başvurmaması, her ünitenin sonunda biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme sonuçlarına göre her bir öğrencinin varsa eksiklerini tamamlaması, yanlışlarını düzeltmesi alanında yeterli bilgi ve becerilerle donanık olması, hoşgörülü, sevecen, anlayışlı olması, fakat öğrenme öğretme ilkelerinden taviz vermemesi gibi davranışlar beklenir. Nitekim Bloom'un da belirttiği gibi öğretim hizmetinin nitelikleri dönüt, düzeltme, ipucu, pekiştireç, öğrenci katılgınlığı, biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirmeden oluşmaktadır.